Siyaset.
Murat Akdenemez herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen iler sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özürklü fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.
Mayıs 2019 RSFM frekanslarında ve YouTube ekranında radyolarınızda bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Tarihi 100. yıla tam 24 saat var artık. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz 100 yıl önce Mustafa Kemal Paşa olarak Bandırma vapuruyla hala yoldaydı. Muhtemelen bu gece geç saatlerde varıyor Samsun'a ve yarın büyük bir kutlamayla ulusumuz Milli Kurtuluş Savaşımızın başlangıç tarihi olarak kabul edilen, bazılarına göre Çanakkale Savaşı da kabul edilir ama fiili olarak başlangıç kabul edilen 19 Mayıs'ın 100. yılını milletçe hep birlikte kutlayacağız. Birazdan bunu uzun uzun da konuşacağız ama bugün önce sevgili Hande Demirel'le başlayacağım. Şöyle bir ekranlarımıza bir göstereyim. Birkaç tane ekonomi manşeti var. Bu haftanın ikinci günden ortasından itibaren bir Cumhurbaşkanı ile TÜSİAD arasında ufak bir gerginlik görüyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nde Türkiye'nin pili bitti diye bir bilgi var, haber var. Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan kalp pillerinin ödenek yetersizliğinden hastanelerde bulunamadığı öne sürülüyor. CHP'li Atilla Serter'in iddiaları Cumhuriyet'in manşet ilk sayfasında aşağılarda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugün önemli bir açıklaması var. Akşam saatlerinde NTV ekranlarında daha da detaylandıracak Sayın Bakan. Yine değişiyor eğitim sistemimiz. Ne güzel değil mi? İki sene geçti. Hani sıkılmıştık yine. Hani hadi hep beraber değiştirelim. 12. sınıf 2024 için bambaşka bir plan var. Belki daha iyi. Çocuklara sorduk, öğrencilere sorduk diyorlar. Ben bunu aralarda yine konuşurum ama sevgili Hande'yi çok bekletmeyeyim. O da bir radyocu, ekonomi gazetecisi. Yıllarca Bloomberg HT ekranlarında izlediniz. Şimdi Radyo Gedik'te her sabah harika programlar yapıyor. Hande çok teşekkürler vakit ayırdığın için.
Rica ederim Ahucuğum, merhaba, iyi hafta sonları.
Çok mersi, böyle tatilini bölüyorum biliyorum, sabah sabah gündüz.
Estağfurullah, ne demek.
Şimdi sen bütün bir hafta yayın yaptın, ekonomi yayını, konukların da vardı. Bu haftayı nasıl yorumlarsın birazcık bize, hem veriler açısından hani cari açıkta bir düşüş var doğru. Ama arka arkaya Merkez Bankası'ndan bazı adımlar gördük, endişelendi iş çevreleri. Nasıl bir hafta geçirdik ve sen nasıl seçime gittiğimizi düşünüyorsun? Nasıl bir şey içerisinde, ekonomik gidişat içerisinde?
Valla aslına bakarsan öncelikle bu hafta çok yoğun bir haftaydı, onu söyleyerek başlamam lazım. Artık Türkiye'nin ekonomi gündemi hep yoğun zaten baktığın zaman. Ama bu hafta çok sayıda veri vardı. Verilerin yanı sıra jeopolitik ve siyasi risklerinde yerli yerinde durduğu, hatta bazılarının da bir miktar ön plana çıktığı bir hafta oldu. Hop oturduk hop kalktık, öyle söyleyeyim sana. İstersen verilerle başlayayım, hani tamam. Neler var diye. işsizlik vardı. Pek üzerinde duramadık, konuşamadık bunu. Çünkü ondan daha yakından bizi ilgilendiren işte doları vesaireyi doğrudan etkileyen veriler vardı. Ama Türkiye'de işsizlik ciddi bir boyutta ve hala o boyutta olmaya devam ediyor. Şubat rakamı geldi. %14.7. Genç nüfusta baktığın zaman işsizliğe %26.1. Burada şu küçük notu düşmek lazım. Biz artık bu verileri kanıksamaya başladık.
Çok fena.
O yüzden çok üzerinde durmuyoruz ama ne olursa olsun en acil çözülmesi gereken konunun istihdam olduğunu tüm ekonomistler vurguluyorlar bir kere. Fakat şu da var ki bizim burada bu istihdam sorununu çözmek için büyümeye ihtiyacımız var. Üstelik öyle böyle bir büyümeye değil, en az %5 düzeyinde bir büyümeye ihtiyacımız var. Çünkü ancak o seviyenin üzerinde bir büyüme istihdam rakamını artırabiliyor. Şimdi bunu söyleyerek başladım ama iş büyüme olunca aslında büyüme performansımız da çok parlak görünmüyor. Bunun için beklentiler daralmaya bile işaret ediyor biliyorsun konuşmuştuk. Yine bu hafta gelen bilgilerden bir tanesi büyümenin öncü göstergelerinden sayılan sanayi üretimi rakamı. 2019'un ilk çeyreğinde %5,7'lik bir daralmaya işaret ediyor sanayi üretimi. 2018'in dördüncü çeyreğiyle kıyasla bakarsak da %7,2. Yani birinci çeyrek muhtemelen bir daralmaya işaret edecek. Bunu bekliyorlardı ama ne kadar dersen beklentiler yine %2 gibi bir oranda. Ve 2019'da da hani yılın geri kalanına da baktığın zaman aslında bu tabloda böyle çok parlak bir ileri gidiş olmayacak. 31 Mayıs'ta bu ayın sonunda açıklanıyor büyüme rakamları. Bunun dışında bütçe açığı rakamları geldi. Şimdi bütçe bizim kuvvetli yanlarımızdan bir tanesiydi Türkiye ekonomisi açısından bakarsak. Hala da tam anlamıyla kuvvetini yitirmiş değil ama çok ciddi bir sınıra dayanmış durumdayız. 2019 için hedef 80 milyar gibi bir rakamdı. Biz bunun yarısından fazlasını 54,5 milyarını ilk 4 ayda yaptığımızı görüyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Bütçe açığını okurken yurt içi hasılaya oranıyla beraber okumak lazım. Biz burada 1,5-2 gibi bir orandayız. Normalde Maastricht kriterleri de bilinir. %3'e kadar esnekliği olan bir orandır bu. Fakat bu yıl işte 50'sini yaptık dedim ya, 50-55'ini. 120 milyar gibi bir açıkla kapatacak olursak eğer o %3 sınırına dayanmış oluyoruz. Evet. Bu da oldukça sıkıntılı. Yani seçim öncesi bu son gelen verilerle biz burada da bütçe tarafında da sınırdayız. Baktığı zaman aslında bu dönem bu ne anlama geliyor? İşte kamunun aslında tasarruflarını daha az tasarruf yapması anlamına geliyor.
Daha hiç yapmamış galiba diyelim.
Daha yapmamış aynen öyle o anlama geliyor. Normal koşullarda bu durum hani tasarruf yapmayan kamu ne yapar? Harcar. Harcarsa ne olur? Büyüme olur. Büyüme ekonomi hareketlenir. Ama bu kez bunun da olmadığını görüyoruz. Öyle de bir tablo var ortada. Yani harcamamış ama tasarruf etmemiş, harcamış ama o da büyümeye bir katkı sağlamamış. Yine bu hafta içerisinde hatta dün de hemen haberleri vardı. Sayın Bakan geçtiğimiz hafta sonu bir ekonomi paketinden bahsetti hatırlarsan. Ve bu ekonomi paketinin içerisinde işte enerji sektörünün borçlarını yeniden yapılandırmasıdır, turizm teşvikleridir ve hatta çok tartışmaya sebep olan Merkez Bankası'ndan ihtiyatlı akçelerin alınıp bütçeye konulması meselesi de vardı. Şimdi torbaya koyuyoruz biliyorsun yeni dönemde bütün her şeyi. Ekonomide oluyor, içinde başka şeyler de oluyor. O son torbada görünen o ki o ihtiyatlı akçeler yok orada. Ama zaten bu da böyle çok alışılageldiğimiz bir yöntem değil. Yani bir nevi bunu böyle söylemek bilmiyorum ne kadar doğru olur ama hani kefen parasını harcamak gibi bir durum söz konusu orada. Şimdilik ona dokunulmamış gibi görünüyor. Orada da peki bu 40 milyar liralık bir rakam var.
Şöyle çok kısacık bir şey sorsam hani onu geçmeden. Tabii. Çünkü geçen hafta çok tartıştık bu ihtiyat akçesi meselesini. Bunu torbaya koymadan da Merkez Bankası olası bir Temmuz ayındaki hani Amerikan ambargosu halinde kurun çok hareketlenmiş. Yani elinde tutmak istiyor anladığım kadarıyla. Bir yandan da hani yasaya koyup bağlamak, bütçeye koymak değil, gerektiğinde kur müdahalesinde kullanmak için mi tutabilir ancak bunu, yoksa hiç dokunmayacak mı diyelim?
Valla yani şöyle, bir kere bu ihtiyatlı akçeye dokunabilmek için kanun çıkması gerekiyor. Ona uygun düzenleme yapılması gerekiyor. Olmadan o ihtiyatlı akçeye dokunulamaz. O yüzden bu torbanın içinde olması olmaması önemliydi. Olmaması dokunmayacakmış gibi en azından şu aşamada bir izlenim yarattı diyebilirim.
Yani Merkez Bankası bile dokunamıyor. Doğru mu?
Hayır.
Anladım?
Hayır, doğru. Doğru. Bunun için bir, çünkü bu yasayla düzenlenmiş bir şey ve buna dokunabilmesi için o yasanın ona göre yeniden düzenlenmesi gerekiyor nihayetinde. Yani günün sonunda bu torba yasada bunun içinde olmayacağına dair haber akışı bir miktar, hani şimdilik bu planın artık senin dediğin gibi sonrasında kullanılmak üzere de olabilir. Ama şu anda söz konusu olmadığı gibi bir sonuç doğuruyor. Şimdi bu arada yani yine bu seçim sürecinde biraz önce sen de değindin, geçtiğimiz haftaydı o bu TÜSİAD'la Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki diyalog. İş dünyası nerede dersen aslında TÜSİAD'ın yaptığı açıklamanın çok farklı bir yerinde değil. Seçim süreci hiçbir zaman iş dünyasının hoşuna giden bir şey değil. Bu dün de böyleydi. Doğru. Bugün de böyle. Çünkü seçim demek yatırımların durması demek. Durup bekleme anlamına gelir. Çünkü belirsizlik ortadan kalkmadan kimse yatırım yapmıyor. Şu seçimler geçsin de bir bakalım sözleri her zaman ortada oluyor. Dolayısıyla bu dönemde de hani iş dünyasının bu talepte olması çok şaşırtıcı değil ve o talebi de sürdürüyor ve hala bu dönem bekleme, durup bekleme dönemi ekonomik aktiviteye zarar vermiyor mu? Elbette ki veriyor. Hı-hı. Her zamankinden de biraz daha fazla veriyor. Çünkü bu süreç uzadı. Biz ne diyorduk? Seçimler tamamlandıktan sonra 4-4,5 yıl gibi bir süre seçim olmayacak. Artık ekonomi manşetleri taşınacak. Onunla ilgili çalışacağız. Ama öyle olmadı. Tabii bu da moral bozdu. O yüzden iş dünyasına bakarsan onların da morali çok iyi değil. Bu arada hı-hı, enflasyon özellikle tarım tarafında üfe verisini de aldık bu haftanın başında. Bu. Onu da çok hızlı geçtik. Her diyorum ya, her gün yeni bir şey geliyor. O yüzden çok, üzerinde duramıyoruz. Ama üfe, tarımdaki üfe yani üretici fiyat endeksi Nisan ayında bir rekor kırdı. %30,75 gibi bir seviyeye ulaştı aylık. Tarım neden önemli? Enflasyon hedefi açısından önemli. Biliyorsun enflasyonla ilgili bir baz etkisinden ötürü düşüş bekliyorduk biz. En azından yılın ikinci yarısı itibariyle ve yıl sonu için de her ne kadar hükümetin koyduğu tek hane olmasa da işte %13'lere falan bir gerileme olur diyorduk. Fakat tarımda bu enflasyon rakamları böyle geldikçe, yani gıda fiyatları düşmedikçe, biz enflasyon beklentilerimizi de yukarı çıktık. Bu arada beklenti demişken bu hafta Merkez Bankası'nın da beklenti anketi geldi. İzin verirsen kısaca onu da
tabii
söyleyeyim.
Tabii orada galiba bir revizyon da var değil mi? Dolar kuru vesaire filan gibi.
Aynen öyle. Ha. Her ay düzenli olarak Merkez Bankası ekonomistlere soruyor. Nedir beklentiniz diye ve o çıkan sonucu da paylaşıyor kamuoyuyla. Şimdi yıl sonu 2019 sonu enflasyon beklentileri artmış görünüyor. %16,68 gibi bir oran medyanda var. Kur tarafında henüz öyle çok dramatik beklentiler yok ama orada da ufak ufak beklentinin yukarı yönü revize edildiğini görüyoruz. Mesela geçtiğimiz ay yıl sonu için 6,20 gibi bir rakam hedefleniyordu. Şimdi 6,43'e çıkmış. Tabii bunlar bugünün koşullarıyla yıl sonu beklentileri, bunu unutmamak lazım. Hani sonra evet, dönüp ekonomistlere siz 6,43 diyordunuz, baksana dolar ne oldu dememek lazım. Tabii. Çünkü her gün yeni bir aksiyon o beklentiyi değiştiriyor ama son geldiğimiz noktada bu. Büyüme de sıfıra yakın bir oranda yine bekleniyor. Şimdi dedin ya, Merkez Bankası bir takım adımlar attı. Şimdi herkes, her şeyin odağında dolar var ahu. Çünkü evet, bütün her şey belirleyici o. Başta enflasyon olmak üzere. Şimdi enflasyon nedir? Mal ve hizmetlerdeki fiyat artışıdır. Biz orada sert bir artış görüyoruz. Bu ama sadece mal ve hizmetlerin arz talepten kaynaklanmıyor. Aynı zamanda dolar tarafındaki hareketten kaynaklanıyor. Dolar arttıkça, Türk lirası değer kaybettikçe enflasyona yansıması oluyor. O yüzden şu anda bence Merkez Bankası'nın en yegane hedefi doları bir şekilde tutabilmek. Ve peki, bunu yapmaya çalışıyor. Bu hafta yine dedim ya, çok yoğun bir haftaydı. Bir yeni düzenleme yapıldı. Hı. Kambiyo işlemlerine vergi getirildi biliyorsun. Binde birlik bir oran. Bu daha önce de geçmiş yıllarda da yapılmış, kısa bir süre denenmiş bu uygulama. Yeni bir şey değil. Hı. Ama etkisi ne dersen, rakamlar gösteriyor. Yabancı para mevduatlarda bu hafta 2 milyar dolarlık bir artış var yine. Toplam rakam 181.22 milyar dolara ulaşmış durumda. Yani pek fazla işe de yaramıyor gibi görünüyor şu ana kadar atılan adımlar. Hani değişen bir şey yok. Güneşin altında yeni bir şey yok diye tamamlayabilirim seçim öncesi.
Çok çok şey hakikaten ya. Yani bu kadar gecikmeyi hak etmedi. Türk ekonomisi de çarkların dönmesi için de yani... Şimdi Haziran, benim konuştuğum herkes şey diyor, sevgili Çetin Ünsalan'la konuştum, o da iş adamlarından gözlemlerini yansıtıyor, diyor ki onun arkasından tatil diyeceğiz, onun arkasından kurban evet, bayramı diye. Hadi Eylül'ü görelim derken yıl bitecek, 2019 evet, çöpe gitmiş bir yıl olarak ekonomik anlamda gözüküyor diyorlar. Sen paylaşıyor musun bu kadar, hani en iş dünyası gerçekten hani bu kadar temkinli ve şey mi gidecek bu sene, kalan 6 ayda bile?
Valla Temmuz sonrası için biraz daha iyimser beklentiler var ama bana şahsi olarak hani soracak olursan 2019'da kayıp bir yıl olarak haneye yazıldı ve hatta 2020 için bile endişeler var. Makro göstergeler açısından ve reel sektör açısından söylüyorum bunu. Yani hani yandık bittik kül oldu demiyorum ama hani öyle birdenbire her şeyin bundan sonra iyiye gitmesini beklemek çok makul gibi gelmiyor. Türkiye ekonomisi çok enteresan bir ekonomi. Sevgili Ziya Kurtun Akbank Bankın eski CEO'su kulakları çınlasın, iyi bir ekonomisttir, hacı yatmaz gibidir bizde ekonomi der. Hakikaten öyle. Yani hiç ummadığınız bir yerde küçücük bir hamleyle tablo birdenbire bambaşka bir hale gelebilir. Ama bundan sonraki süreçte bunu o kadar çok göreceğiz ki hani 2019-2020 bu yıllarda da böyle oh deyip sırtımızı yaslayıp işimize bakabileceğimizi ben pek zannetmiyorum piyasalardaki oynaklıktan ötürü. Hem jeopolitik riskler var, hem siyasi riskler var, hem makro göstergelerde bozulma var.
İzleyicilerimizden Akif Özdemir ilk 4 ayda yıllık cari açık tutarın %70'ini doldurduk galiba diye bir yorum yapmış. Murat Şahin de nasıl oluyor da ateşi yükselen doları görece de olsa bir miktar frenleyebiliyor mevcut hükümeti. Bunu herhalde ama az da satmıyor herhalde değil mi? Herkes son birkaç haftada çok ciddi dolar satışı yaptı.
Evet, bir miktar depo ihalelerini bu hafta ara verdi. Ama bununla yani bir tür sıklaşmadır bu aslına bakarsan. Faizlerde biz net olarak politika faizinde görmüyoruz bunu ama yani piyasa içerisinde o fiyatlamalar gösteriyor ki faizler de artmış durumda. Yani doların ateşini söndürecek şey şu aşamada o faizlerdeki artış, yani enflasyonla da beraber okursan onu. Yani biz bunu net olarak yapmıyormuşuz gibi görünüyoruz şu anda belki ama piyasa kendi içinde bunu yapıyor. Merkez Bankası da yapıyor. Bu hafta geçtiğimiz haftadan itibaren konuşuldu biliyorsun işte kamu bankalarının satışı diye. Şimdi burada da şöyle bir süreç var. TL sıkışıklığı var bankalarda. Doğru. Dolayısıyla bu TL'yi ne yapacak? Doları verecek, satacak ve yerine TL alacak. Bunu yapıyor şu anda bankalar. Hani o kredi muslukları da kapandı vesaire diye biliyorsun şikayetler var. Onların açılması da mümkün değil. Bu hafta yine bilanço haftasıydı. Banka bilançolarını gördük. Ciddi düşüşler var karlarda. Müthiş düşük seviyeler var. Yani kamu bankaları başta olmak üzere tüm sektörde hani böyle birkaç istisna dışında, hatta bir iki istisna dışında herkes ciddi zarar yazmış durumda.
Doğru. Bu faizlerle kolayla da şeyi yapamazlar yani. Zaten kredi vermekte de zorlanıyorlar.
Onun aynen, için. Öyle. Aynen öyle.
Bir de şeyi sorayım. Bu hafta ben şöyle küçücük gördüm ama Moody's miydi, S&P miydi? Bir tanesinden şöyle bir not arttırma ihtimalimiz düşüktür gibisinden, hani böyle bir beklenti var mıydı veya bir görünüm düzeltme var mıydı bilmiyorum ama bir Twitter feedinde bir şey gördüm. Sonra Sayın İbrahim Turan üzerine bir şey yazdı. Bir böyle birkaç tweetlik bir açıklama yazdı. Demek ki bir negatif beklenti var dışarıda, bizim de bilmediğimiz bir şey diye. Bu konuşuldu mu piyasada ya da senin herhangi bir yorumun var mı buna?
Yani herhangi bir fiyatlamaya girmedi. Şimdi Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları'nın da son dönemde bu nedenden itibarlarında bir zedelenme var biliyorsun. Bu itibar zedelenmesi miktar piyasaya da yansıyor ama benim kadarıyla henüz öyle bir not indirim ya da arttırım geçtiğimiz haftalarda bir değerlendirme vardı. Mevcut görünümün korunduğunu gördük orada. Onun dışında herhangi bir fiyatlama ya da beklenti yok. Hani dedikodusunu bile ben şahsen duymadım. Zaten böyle bir dönemde not artırımını beklemek çok abes ve iştigal. Ama not indirimi noktasında da zaten o kadar düşük bir yerdeyiz ki yahu. Yani onun ötesi için şu anda hani bir sebep olduğunu da ben düşünmüyorum. Zaten yani yeterince düşük noktayız.
Evet, yani bunun altı da biraz haksızlık olur gerçekten. Çünkü evet, o kadar da batak değiliz yani, itiraf edeyim.
Hayır. Böyle dememek lazım zaten ama şunu unutmamak lazım. Burada hani biz hep şey sorarız ekonomi gazetecileri olarak piyasa analistlerine. Hani bu piyasadaki fiyatlamanın ne kadarı nereden geliyor diye. Böyle kabaca bir yüzdesel hesap verin diye. Şimdi %60 falan gibi bir oranı kabaca içeriden kaynaklı. İşte seçim seçim süreci, mevcut politikalar, rakamların geldiği nokta. Ama tabii ki jeopolitik riskleri, ki yanı başımızda neredeyse bir savaş çıkmak üzere biliyorsun.
Bu
Amerika'nın İran meselesi çok ciddi. Keza hala çözülememiş, her gün haber akışıyla bizi boğan bir S-400 meselesi var. Yetmiyor, ABD-Çin arasında bir türlü müzakereye varamıyor, misillemeler geliyor, yurt dışında da satışlar var. Dolayısıyla bunlar da içeride bir miktar fiyatlamaları etkiliyor. Biz de nereden baksan artık hani dünyada evet korumacı politikalar, işte daha kendi başına hareket etmeler var gibi görünse de küresel dünyada yapılan tüm planlar herkesi etkiliyor. Yani bütün o gelişmelerin, jeopolitik ve uluslararası risklerin, ticaret savaşlarının gelişmekte olan ülkelere ve tabii Türkiye'ye yansıması da yatırımcının hesap ettikleri arasında yer alıyor. Burada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını bağlayacağım. Onların kararları da sadece içerideki dinamiklerden değil, büyük resimdeki dinamiğin değişmesinden de etkileniyor.
Doğru. Yani bizim dışımızda da dışarıda bir büyük kaos devam ediyor. Biz çok içimize var. Kapandığımız için belki de onları öngörüp ön tedbir alamıyoruz. Eskiden daha şeydik, aynen, proaktiftik aynen. Bu işler.
Çok uzun zamandır da alamıyoruz aslına bakarsan. Yeni bir şey değil bu. Yani doğru. Son 5-6 yıldır ben alabildiğimizi düşünmüyorum. Çünkü içeriğiyle çok meşgul olduğumuz için oradaki dalgayı çeviriyorsunuz. Fed faiz artışını erteledi ve hatta bugün indirim konuşuluyor. Bu bizim gibi ülkeler için büyük fırsat ama biz o fırsatı değerlendirmek için başımızı kaldıramıyoruz bile şu anda.
Çok teşekkür ediyorum Hande.
Ben harika, teşekkür ederim.
Harika bir hafta özeti oldu. Önümüzdeki hafta için bir şey söyler misin? Böyle kısacık bir iki bir şey beklediğimiz bir şeyler var mı?
Vallahi yani dolarda yeni seviyelerden bahsediliyor. Şimdi bu altların üzerindeki seyir. Ama gerçekten çok ince bir çizgide dolaşıyoruz. Aşağısı yukarısı mümkün ama şu var. Uluslararası piyasalardaki özellikle hareketin izlenmesi önemli. Çünkü geçtiğimiz hafta içerisinde özellikle Çin ve Amerika arasındaki gerginliğin geldiği boyut ciddi bir satışa neden oldu hisse senetleri piyasasında yurt dışında. Bunun sonrasında biz o kadar sert bir düşüş oldu ki bir toparlanma hareketi gördük. Ama dün itibariyle yeniden satışa döndüğünü ve gelecek hafta içinde de o haber akışının takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var.
Çok sağ olasın. Kolay gelsin diyelim. İyi haftalar
sana
size
da
de.
Sana da öyle. İyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Sevgili Hande'yi de artık radyo dinleyicilerimiz, bizi dinleyenler sabahları onu da dinlesin. Sevgili Zafer abi dinlediğiniz gibi Hande'yi de dinleyin. Radyo Gedik internetten yayın yapıyorlar ama çok keyifli. Hatta cep telefonundan galiba Medyascope'a da başladılar. Son dönemde çok güzel gidiyor. Ekonomi deyince Türkiye'deki en sevdiğimiz, en objektif yayın yapan arkadaşlarımızdan sevgili Hande Demirel'e teşekkürler. Bütçe açığı tek çıpamızdı diye yazmış Tarkan Bey. O hala çıpamız olarak duruyor galiba. Çünkü dışarıdan bir miktar fon bulabilmemizde veya en azından uluslararası piyasalardaki kredibilitemizde etkisi olsa gerek. Ama birazcık dışarıya bakalım diyordu Hande. Hatırlatalım tekrar. İran-Amerika krizi muhtemelen düşer. Üçten sonra Yurtar Özcan'a soracağız. Amerika'da tansiyonu böyle bir düşürmeye yönelik bir girişim var. İran da çok niyetli değil o tansiyonu çok yükseltmeye ama uluslararası ilişkilerde bu Trump doktrini böyle çalışıyor. Önce tansiyonu yükseltip neredeyse savaş noktasına gelip ondan sonra yumuşatalım, pazarlığa oturalım, masaya oturalım şeklinde. Bakalım bu haftayı nasıl geçireceğiz o açıdan. O önemli. Şimdi 19 Mayıs konuşacağız birazdan 1-2 dakika içerisinde. Sevgili Aykut Küçükkaya telefon attığımızda Cumhuriyet Gazetesi bu kadar zorluk içerisinde bazı eski arkadaşlarımız, eski çalışan arkadaşlarımız da cezaevine girdi ama Cumhuriyet Gazetesi büyük bir inatla hem gazeteciliği hem ardarda atlatma haberleri sürdürüyor. Bu atama tartışılır. Bugünkü manşet bu. İstanbul'da sandıkları soruşturan başsavcının eşini TMSF üyeliğine getirilmesi. Sosyal medyada çok konuşuluyor ama ben yukarıdaki kısmı konuşalım istiyorum. 100. yılında 100 sayfa Cumhuriyet gibi hakikaten büyük o artık ne medyası derseniz hani paraya boğulan bir iktidar medyasının yanında çok dar kaynakla çalışan bir ara dağıtılmamakla tehdit edilen Cumhuriyet 100. yılında meydan okuyor ve 100 sayfa çıkıyor. Sevgili Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya da telefon attığımızda çok teşekkürler Aykut abi yayınımıza katıldığın için.
İyi yayınlar, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Bu önemli bir iddia hakikaten. Böyle bir şey planlamış mıydınız 100. yıl şeyine, hatırasına? Çok çok sayıda isim yazmış galiba, değil mi?
Evet. Ahu Hanım, bu şey bir aylık bir çalışmanın ürünü. Yılbaşından sonra kararımızı vermiştik. 2019 yılının ilk günlerinde 19 Mayıs'ın 100. yılının Türkiye Cumhuriyeti için önemini konuştuk. Arkadaşlarımla birlikte dedim ki bir o gün 100 sayfa çıkalım. Türkiye'nin önemli isimlerine 19 Mayıs'ı yazdıralım. 100. yılı yazdıralım. Atatürk'ü yazdıralım. Bizi kırmadılar. Yarın gerçekten tarihi bir sayıyla okurumuzun karşısına çıkacağız. Okurumuz tabii çok farklı bir gazete görecek. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazısını okuyacak. Aziz Sancar'ın Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın Cumhuriyet özel yazısını okuyacak. Dediğim gibi Kemal Bey'in özel yazısını okuyacak. Sayın İmamoğlu'nun bir röportajı var ki arkadaşımıza bir 19 Mayıs'ı ve Atatürk'ü anlattı. 23 Haziran öncesi de bu röportaj çok konuşulur.
Ben onun burada dışında, Rus Büyükelçisi'ni görüyorum. Mehmet Okur'u görüyorum. Doğru mu bu fotoğraflar?
Rus Büyükelçisi bizim için özel bir demeç verdi ve o 1919'daki hem Moskova-Ankara ilişkilerini anlattı, hem Atatürk ve Moskova arasındaki o ilişkiyi anlattı. O da müthiş bir röportaj oldu. Mehmet Okur Cumhuriyet'e Atatürk'ü anlattı. 19 Mayıs'ı anlattı. Çok önemli isimler var. Altun Öğmen var, Onur Öğmen var, Aysel Çelikel var, İdil Biret var. Bunların kalemlerinden Cumhuriyet 100. yılı, 19 Mayıs'ın 100. yılını Okur'a sunacak. Çok özel fotoğraflar, çok özel belgeler var. İlk kez yayınlanacak belgeler de var. Onları birazcık sürpriz olsun diye çok anons etmedik. Yarın okurumuz onları da görecek.
Peki bu süreçte yani bunu sormamda bir sakınca yoksa sevgili Aykut Küçükkaya, sizden önceki dönemde görev yapan ama sizin de orada olduğunuz dönemde görev yapan bazı arkadaşlar bu yargı kararı nedeniyle cezaevine girmek zorunda kaldılar.
Evet. AKP yargısı.
Evet. Yani bunları sahiplenmediğiniz iddiasına bir yanıtınız var mı? İzleyicilerimizden de soru geliyor. Yani takip ettiğinizi biliyoruz onların durumunu ama bir arada bir gerginlik, kopukluk olduğuna dair böyle bir şey var mı? Yanıt vermek ister misiniz?
Ya bu arkadaşlarımızın hukuksuz bir şekilde ceza aldıklarını, yargılandıklarını Cumhuriyet Gazetesi'nde devamlı sürekli manşetlerden yer vererek ben bunu duyurdum. Hı hı. Ve özellikle bu istinaf sürecinde yaptığımız yayınlarla da etkili olduğumuzu düşünüyorum. AKP iktidarı üzerinde ve bu yeniden bu istinaf, hani 5 yılın altındaki ceza alan arkadaşlarımızın şey olmaması için, yani cezaevinden, ailelerinden, işlerinden böyle özgürlüğünden mahrum bırakılmamaları için biz onunla ilgili de çok sayıda yayın yaptık. Herhalde önümüzdeki süreçte bununla ilgili bir madde ekleneceğini Adalet Bakanlığı kulislerinden de öğrendik. Onu da yazdık. Yani Cumhuriyet'le FETÖ ilişkisini, FETÖ'yü yan yana koyamazsınız. 95 yıllık bir gazete Cumhuriyet. Bu AKP yargısının, AKP iktidarının Cumhuriyet'le olan bir tabii ki hesaplaşmasıdır. Ama biz dimdik ayaktayız. Gördüğünüz gibi her gün özel bir haberle, her gün özel bir manşetle çıkmaya çalışıyoruz. Benim bu yıl Cumhuriyet'te 26. yılım. 26 yıllık meslek hayatımda Cumhuriyet'te bugüne kadar yazabileceğim her şeyi yazdım. Yani hiçbir iktidardan biz hiçbir iktidardan ya da hiçbir güç odağından korkmadık. Biz arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz. Onun için de zaten yayınlarımızı sürdürüyoruz. Fakat dediğim gibi biz haberlerimizle ve yayıncılığımızla ve gazeteciliğimizle dimdik ayaktayız. Cumhuriyet Türkiye'nin ve dünyanın en özel gazetesi. Ben her zaman onu söylerim. Yani yurt dışından konuklar gelir, yabancı gazeteciler gelir. Türkiye'nin ve dünyanın en özel gazetesi burası. Yani düşünebiliyor musunuz? Hangi gazete vardır ki kuruluşunda bir ülkenin önderinin imzası olsun? Hangi gazete vardır ki kuruluşunda o ülkeyi, o ülkenin ulusal kurtuluş mücadelesini yürüten bir ismin adını versin, kuruluş parasını versin? O gazete Cumhuriyet. Yani o yüzden Cumhuriyet'te bazı arkadaşlarımızın tabii ki dışarı, yani şu anda Cumhuriyet'te yollarını ayıran arkadaşlarımızın eleştirileri olabilir. Ama biz haberciliğimizi, gazeteciliğimizi ve onların hukukunun, onların hukuki olarak hukuk garabeti bir kararla cezaevine konulmasını yine manşetlerimizden her gün yayınlamaya devam edeceğiz.
Çok teşekkür ediyorum. Bunlar önemli. YouTube'dan yayınımızı izleyenler yarınki sayı için özellikle soruyorlar. Fiyat değişecek mi? Kaç bin basacaksınız? Çünkü hakikaten bir dönem kağıt meseleydi bu memlekette, değil mi? Kağıt bulamamak gibi sıkıntımız
evet,
da vardı.
Evet. Biz büyük bir maliyetin altına soktuk kendimizi ama olsun. Aynı fiyat 2,5 TL bizim fiyatımız. Fiyatımızda herhangi bir değişiklik yok. Okurumuza öyle bir şey yapamayız. Yani 100 sayfalık Cumhuriyet vereceğiz ama tabii aynı fiyatta vereceğiz. Burada tabii ki sınırlı sayıda basıyoruz. Yani çok hani gönlümüzden geçerdi bunu 500 bin basmak, 1 milyon basmak ama o kadar gücümüz, yani kağıtla ilgili o kadar gücümüz yok ama sınırlı sayıda basacağız. Yani sınırlı sayıda da satacağız.
Peki her pazar dağıttığınız sayıda olacak mı, yoksa hakikaten yarı yarıya falan mı dağıtacaksınız? Çünkü yok, pazarları çok satıyorsunuz,
biz,
çok dağıtıyorsunuz.
Geçen hafta 65 bin pazar günü, geçen hafta 65 bin dağıtmıştık. Bu hafta 71 bin bastık gazetemizi.
Pazar
yani 71 bin Cumhuriyet bayilerde olacak.
Olacak.
Yani. 71 bin Cumhuriyet bayilerde olacak. Ve bu gazetenin 100 sayfalık gazete tamamının da tükeneceğini düşünüyoruz.
100 sayfa 100. yılında Cumhuriyet. Sevgili Aykut Küçükkaya, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığı için. İzleyicilerimizin de sorularını, özellikle merak edilen soruları yanıtladı. Seçim dönemiyle ilgili çok kısa bir şey sorabilir miyim Aykut Bey? Bu İstanbul'un seçim süreci sizce nasıl ilerliyor? Bir de bunu sorayım, bu bölümü böylelikle tamamlamış olayım. Sayın Burak Kavuncu'ya geçeyim sonra.
Seçim sürecini de çok yakından takip edeceğiz. Bu 3 aylık, 4 aylık süreçte, yani yılbaşından bu yana İstanbul ve tüm Türkiye'deki seçim sürecini çok iyi takip etmiştik. Şimdi de İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili, onu da pazartesi günü okurlarımıza söyleyeyim. Yani İstanbul'daki seçim sürecini Cumhuriyet'ten takip edebilirler. Her gün özel 2 sayfa yapacağız pazartesiden itibaren. Yani günün sloganıyla bitireyim, yani artık yılın sloganı oldu. Her şey çok güzel olacak diyeyim ben de.
Peki, sloganı da aldık buradan. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Aykut Küçükkaya ve Cumhuriyet'in emekçilerine, bütün yarınki gazeteye ve şu süreçte büyük bir idealizmle emek veren arkadaşlarımıza. Hakikaten her gün yeni manşet, kulis haberler. Ankara'dan Emine Kaplan, İstanbul'dan ve Ankara'dan yine Alican Uludağ. Çok önemli gazetecilik yapıyorlar şu süreçte, bu kadar zorluk içinde. Kolay gelsin efendim, sağ olun.
Arkadaşlarım adına ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş gazetecilik yapıyorlar. Onlarla ben de gurur duyuyorum.
Sağ olun, çok kolay gelsin herkese. Eleştirenler de var, okuyorum onlar için de ama... sevgili Aykut Küçüköy'e gerekli yanıta verdi. Ha, tartışırız elbette. Sevgili Şükran Soner gibi kıdemli bir gazetecinin Akit TV'ye çıkması meselesinde ayrıca belki sormak ve tartışmak gerekir ama onu herhalde sevgili Şükran ablaya sormak daha doğru olurdu. Cumhuriyet Vakfı'nda artık gazetede yazmıyor, onu hatırlatalım. Vakfın yönetiminde. Ama bu kurumu ayakta tutmakta Türkiye'nin bu dönemli kritik bir sürecinde, hatırlayın bir dönem gerçekten kayyum atanacak, kapatılacak denen Cumhuriyet, daha da iyi gazetecilik yapmak için uğraşan arkadaşlarımızla devam ediyor. İçeride olanlar da sevgili Murat Sabuncu gibi isimler, cezası ertelenen Kadri Gürsel gibi isimler de elbette bu ailenin parçası. Ben de daha gazeteciliğimin ilk yıllarında küçücük bir köşeden, yurt dışından yazılar yazmış birisi olarak bu ailenin ferdi sayıyorum kendimi. Onun için de çok mutluyum ayrıca. 100. yılına girmiş bir milli mücadeleden bahsediyoruz. Bu sene gerçekten buna devlet de önem verecek gibi gözüküyor. Pek çok özel kutlama hazırlığı var Samsun'da. Bu haftanın önemli diğer tartışma konusu, birazdan Sayın İyi Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Burak Kavuncu'ya soracağız. Hem ekonomi soracağım ben kendisine, hem de belli ölçülerde siyasetin dengesini değiştirecek olan Abdullah Öcalan'a avukat yasağının kalkması ve ardından başlayan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı'nın sehven dediği bir Sayın Öcalan polemiği var. Sayın Burak Avuncu, İstanbul İl Başkanı İyi Parti'nin bu süreçte Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçiminde aldığı oyda ve performansta gizli kahramanlardan biri. Gerçekten bugün Sözcü'de İstanbullular kulağı bu kez kıvırmayacak, koparacak demiş. Birazcık sert olmuş galiba. Sayın Kavuncu, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Efendim, nasıl gidiyor seçim çalışmaları? Önce bir onu sorarak başlayayım. Herhangi bir sıkıntı, fikir ayrılığı yaşıyor musunuz CHP ile veya Sayın İmamoğlu ile? Yaşamıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Bayağı paralel gidiyor gibi.
Değil tabii, yani çok daha önemli bir sürece girdiğimiz için şu anda işte 31 Mart'ta bir ortak amacımız vardı. Şu andaki ortak hedefimiz de aynı, hatta daha da hassas, daha da önemli bir konuma geldi. O anlamda motivasyonumuz, işbirliğimiz gayet iyi. Teşbih tahta olmaz. Hani 23 Haziran'da kulağı kıvırmayacağız. Biraz daha sert çekecek galiba vatandaş demek istedim. Kastım anladım. Tamamen odur.
Anladım. Yani uyarının ötesinde bir şey olacak diyorsunuz.
Yani hani uyarı daha farklı bir sonuç olma ümidini ve beklentisini vurgulamak istedim orada. Biz hep çünkü kendi tabanımıza, teşkilatımıza sağduyu ve hiçbir şekilde provokasyona gelmeme konusunda uyarı yapıyoruz. Hani bir taraftan onu söylerken kulağı koparacağız demek.
Ama
tespit hata olmaz. Sadece anlamını güçlendirmek için söylediğim sözler.
Peki şimdi bu haftanın enteresan polemik konusu, önce Öcalan'a avukat yasağının kalkması, sonra Devlet Bahçeli'nin canım görüşsünler zaten şeklinde ifadeleri. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı danışmanının sehven diye kendini düzelttiği bir tırnak içinde Sayın Öcalan cümlesi falan derken bu seçimin gündemine bir Öcalan meselesi oturmuş gözüküyor. Biz bunu yanlış mı anlıyoruz, yoksa sadece HDP seçmenine yönelik yapılmış stratejik bir adım gibi mi? Devlet şimdi yapmak istedi, şimdi yaptı diyor Sayın Süleyman Soylu. Ama sizin yorumunuzu merak ettik parti olarak efendim.
Şöyle, biz bu konudaki görüşümüz, duruşumuz ilk günden beri hep çok net oldu. 2-3 oy uğruna seçim döneminde insanların bugüne kadar savundukları görüşün tamamen tersi bir tavır içerisinde olmalarını da esefle takip ediyoruz. Tamamen biz bunu stratejik bir adım olarak, 23 Haziran seçimlerine yönelik bir tavır olarak takip ediyoruz. Bizim için konu şu anlamda çok nettir. Biz silahla, terörle veya teröre bulaşmış bir yapı içerisinde hiçbir fikrin, hiçbir görüşün savunulamayacağını ve bu yapıların muhatap alınması halinde bunun çok farklı ağır faturaları olabileceğini hep söyledik. Ve bunu çok daha sert bir biçimde söylemlerinde kullanan partilerin şu andaki bu tavırlarını anlamak zor. Bir duruşunuz olur, bir ideolojiniz olur. Pergelin ucunu oraya koyarsınız. ve oradan ödün vermeden kucaklayabildiğiniz kadar, anlatabildiğiniz kadar mesaj verirsiniz. Ama o pergenin ucu bugün bir noktada, yarın öteki noktada olursa, hani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, bir müddet sonra vatandaş bu omurgasızlığı veya menfaat uğruna, işte beka denilip de aslında derdin koltuk olduğunu anlama konusunda çok daha hızlı kavrar. Bence o açıdan da aydınlatıcı oluyor bütün bu süreç.
Tabii İstanbul'daki HDP seçmeni oldukça sofistike, artık hani satır arasını okuyacak kadar da stratejik oy kullanan bir seçmen. Bu ilk süreçte siz Cumhuriyet Halk Partisi, siz hatta Saadet Partisi, HDP ile Saadet Partisi direkt olmasa bile uzaktan böyle bir aynı torbaya atılarak, karıştırılarak, ondan sonra damgalanarak bir seçim süreci yaşadık. Bunun sizin tabanınızda herhangi bir rahatsızlığı oldu mu efendim?
Bizim tabanımızda herhangi bir rahatsızlığı olmadı. Şöyle, bizim ittifak ortağımız Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz bazı temel değerler üzerinde zaten mutabık kaldığımız için hem 24 Haziran genel seçimlerinde hem 31 Mart'ta bu ittifağı yaptık. Nedir bu temel değerler? Bu temel değerler demokrasidir. Ki Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararla artık bu iradenin de, bu kavramın, bu değerin de ne kadar yıpratılmaya başladığını gördük. Adalettir, hukuktur, insan haklarıdır. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına sahip herkesin eşit olduğu, eşit hizmet görmesi gerektiği konusundaki yaklaşımımızdır. Bunlar temel değerlerdir. Bu temel değerleri var etmediğiniz zaman hiçbir görüşünüzü, normal siyasetinizi yapamazsınız. Yani önce sahayı, önce zemini toparlayıp düzeltmemiz lazım. Biz bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifak yaptık. Onun dışındaki söylemler tamamen bizim irademiz dışında, dışarıdan algı yaratmak için oluşturulmuş söylemler. Tabanımız da bunun farkında. Tabanımız en iyi şekilde bunun farkında. Çünkü bu süreci tabanımızla birlikte götürdük. Sahada onlar var. Dolayısıyla neyin ne olduğunu, bizim samimiyetimizi, attığımız adımların ne kadar şuurlu olduğunu gördükleri için şu anlamda hiçbir rahatsızlık yaşamıyoruz.
Bu sizin herhangi bir şekilde bu Haziran seçimiyle ilgili bir kaygınız var mı efendim? Sandık başı, işte anlıyoruz ki Sayın HDP'li milletvekilinin söylediği bazı kişisel veriler bazı bakanlıklar aracılığıyla partiye verilmiş. Sandık başında başka türlü bir operasyon planlanıyor. Bütün sandık görevlilerinin listeleri YSK sonunda benden çıksın bu iş diyerek bütün partilere verdi. Sizin beklentiniz var mı? Gerçi bir anladığımız kadarıyla CHP ve İYİ Parti birlikte bir hukukçu şeyi hazırlıyor. Ordusu neredeyse hazırlıyor her sandığın başına galiba.
Şöyle, Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu karar artık her şeyin mümkün olabileceğinin bir göstergesi. Yani ben AK Parti'ye veya Sayın İmamoğlu dışındaki adaylara oy vermiş seçmenden şunu çok duyuyorum. Yok artık. Ya bu kadar da olmaz. Şimdi o seçmene bile bunu dedirtecek bir kararı alan irade, işte az önce söylediğiniz mesela oy kullanmayan seçmen listeleri belli, yani belli bir partiye verilmiş, teslim edilmiş veya bu bir şekilde alınmış. Bu kanun dışı bir uygulamadır. Biz alamıyoruz. Bundan bir süre önce işte kısıtlı seçmenle alakalı hastanelerden de veri alındığına dair bilgiler çıktı. Bunlar bir hukuk devletinde olmaması gereken konular. O anlamda elbette bir takım tereddütlerimiz var. Ancak biz dediğim gibi şu anda gönüllüleri veya bizim Türkiye çapındaki İYİ Parti il teşkilatlarının sürekli ya başkan ne yapabiliriz, işte 3 otobüs 5 otobüs geliyoruz gelelim bu talepleri doğru yönlendirmek anlamında planlı bir çalışma yapıyoruz. Şeyimiz çok iyi, yani talep çok iyi, fakat bunun doğru koordine edilmesi lazım. Doğru planlanması lazım. Islak imzalı tutanakların temini çok önemli.
Telefonunuzu azıcık yaklaştırır mısınız Sayın Kavuncu?
Özür dilerim. Şimdi
tamam.
İyi mi?
Şimdi şahane. Teşekkür ederiz. Tamam.
Islak imzalı tutanakların temini çok önemli. 31 Mart'ta bunun ehemmiyetini gördük. Dolayısıyla 23 Haziran'da da biz bütün sandıklara görevlendireceğimiz sandık kurulu görevlilerimizle, müşahitlerimizle,
Hatta daha önce yaptığımız her okula bir avukat, bu sefer mümkünse her sandığa bir avukat çalışmamızı da tamamlayarak bir kere bu ıslak imzalı tutanakların temin edildiğine ve oyların da, oy sayımlarının da yapılması gerektiği gibi adilane bir şekilde yapıldığına emin olacağız. Bunu yaptıktan sonra bunun dışında yapılacak her şeyin tespiti %100'dür, mümkündür.
Tamam.
Herhangi bir manipülasyon olduğunda, hani kaba tabiriyle tırnak içinde söylüyorum, kimse bu kötü niyetli kişiler bunları sobelemek de mümkündür, tespit etmek de mümkündür. Dolayısıyla bunu çok önemsiyoruz. Dikkatliyiz. Verilmiş olan kararlar zaten artık bu ülkede birçok şeyin yapılabileceğini gösterdi. Ama aynı zamanda 31 Mart şunu da gösterdi. Düzgün çalışılır, iyi bir koordinasyon sağlanırsa da yapılan oyunların, kurulan oyunların bozulabileceğinin de en açık aynı kanıtı açık oldu 31 Mart.
Peki, son olarak birkaç dakikanızı da alayım ve bu hafta yanılmıyorsam T24'e verdiğiniz ekonomiyle ilgili açıklamayı birazcık açmanızı rica edeyim. Yani diyorsunuz ki dünya ekonomik kriz derinleşiyor çünkü dünyanın hiçbir yerinde yöneticiler akrabalarını böyle pozisyonlara getirmezler. Siz bir eski yönetici olarak, eski bir CEO olarak böyle çalışmak artık dünyada yok diyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Hani bu çok eleştirildi ama Sayın Cumhurbaşkanı bu pozisyondan Sayın Berat Albayrak'a görev değiştirmek, yerden almak vesaire gibi düşünmediği anlaşılıyor.
Yani söylediğimi ben tabii belki hani o kültürü veya o yaklaşımı çok içime sindirdiğim için bana çok normal geliyor söylediğim. Yani çok doğal geliyor. Şöyle örneklendiriyorum ben onu. Hani bir bankaya para yatıracaksınız veya bir yere yatırım yapacaksınız veya bir sitede yaşıyorsunuz. Ya şu sizi rahatsız etmez mi? Yatırım yapacağınız veya işte içerisinde yer alacağınız, yaşayacağınız bir yere sürekli düzenli para ödüyorsunuz. O bankayı yöneten ve o bankanın sahibi aynı zamanda kasanın başına da kendi oğlunu, kendi damadını koyuyor. Şimdi bu bir soru işareti yaratır. İki, yarın bir gün siz ne kadar iyi niyetli olsanız da oluşacak herhangi bir şaibede bunu anlatmanız mümkün değil. Üç, size bağlı çalıştırdığınız kişinin birinci derece yakınınız olması halinde o kişinin performansını, yani başarılı olup olmadığını değerlendirebilme noktasında duygularınızdan bağımsız hareket etmeniz çok zor.
Doğru.
Yani bunlar hani bilmiyorum, kolay anlaşılabilir gibi geliyor bana. Ve ben bunu çok örneklerinde gördüm. Yani işte yani yakınını çalıştırdığı bir kurumda o yönetici de çalıştırdığı yakını da mağdur oluyor. Onlar açısından da bu bir sıkıntı olmuştur. Neyse, yani devlet bazında da bu doğru değildir. Türkiye'ye olan güven kaybının bir başka nedenidir bu. Ki bir de bunun üstüne o görevi üstlenmiş kişinin o görevi yapabilme ehliyeti, o görevi yürütebilme kabiliyetiyle ilgili de tereddütler varsa zaten iş tamamen anlaşılmaz hale geliyor. Tamamen güvensiz bir durum oluşturuyor. Bunu kastettim. Ki tekrar söylüyorum, hani devlet yönetimi farklı bir konudur, siyaset ayrıdır. Uluslararası şirketler yönetimi de çok komplike, çok ayrı bir konudur. Dolayısıyla ikisinin de birbirinden alabileceği, ilham alabileceği yerler vardır. O farkı da bilerek bunları söylüyorum. Doğru. Bugün dünyaya baktığınızda bütün başarılı uluslararası şirketlerde bu kuralı muhakkak görürsünüz.
Yani bizim de devlet geleneğimizde ta Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri aslında bu çok titizlikle korunan bir şeydi hatırladığım kadarıyla, değil mi? Demokrat, evet. Parti hükümetlerinde bile böyle şeyler yani böyle hani hoş karşılanmaz, ahlaken doğru bulunmaz. Devlette çalışıyorsa, üst düzey bir pozisyondaysa hele bir yetkili, yakınlarının devlette çalışmaması için özen gösterirdi. Rahmetli Adnan Menderes'in, İsmet İnönü'nün hikayeleri zaten
kesinlikle
siyasi şeyimizde mevcuttur. Sizin, ben birkaç dakikada da genel siyasette ve hani ekonomide gidişat konusunda görüşünüzü merak ettim efendim. Şimdi birazcık uzun uzun konuştuk bu haftanın gelişmelerini, rakamlarını vesaireyi ama genel görüşünüz nedir? Bir 40 gün daha, 30 gün daha seçim ekonomisi içinde gidiyoruz. Sonrası için ne bekliyoruz?
Ekonomiyle ilgili son kısmını duyamadım ama anladığım kadarıyla ekonomiyle ilgili şart hakkındaki görüşüm. Evet. Görünen o ki sıkıntılı günler bekliyor Türkiye'yi. Çünkü biliyorsunuz bir süre önce ihtiyat akçesi maliye ve hazineye devredilecek gibi bir haber çıktı. Gerçi sonradan anladığım kadarıyla böyle bir durum olmadı.
Olmayacakmış, evet.
Olmayacakmış ama bunun konuşuluyor olması bile işin geldiği noktanın ne kadar ciddi olduğunu anlamamız açısından çok çok önemli. Yapılan son 2-3 yıldır yapılan yatırımlara bakın. Buralarda çok ciddi düşüşler var. Artık Türkiye'ye hani böyle 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık perspektiflerle bakıp yatırım yapan maalesef sanayici, iş adamı göremiyorsunuz. Bunlar ülkeye olan güven kaybının çok net göstergeleri. Birçok sanayi kolunda üretimlerin düştüğünü, satışlarda ciddi sıkıntı olduğunu, emlak piyasasında özellikle inşaat piyasasında ciddi problemler olduğu görüşülüyor. İstanbul gibi bir şehirden bahsediyoruz. İstanbul'da son 6 aydır hani Şubat'ın 1'i itibariyle yerel seçim sürecine girdiğimizi varsayın. Bugün 6. aya giriyoruz ki İstanbul demek ülke ekonomisinin %60'ı 70'i demek. İstanbul gibi bir metropol 7 aydır tek bir konu konuşuyor. Tek bir konuya odaklanmış. Yani bir oy sayımını beceremeyen bir ülke görüntüsü var dışarıdan. Ve bu şehir ne bir panel ne bir konferans ki İstanbul Türkiye'nin kalbi. Bütün bunları bir tarafa bırakmış. Artık 23 Haziran'a kilitlenmiş. 7 aydır biz bu durumdayız. Yani bu hani 6 ay, 7 ay, ya bir yarım yıl gitti. Zaten seçim üstüne seçim. Bunların hepsi istikrarsızlığın göstergeleri. Hani ben ekonominin bu gidişatla doğru bir zemine doğru kayacağına dair emare göremiyorum. Onun için de 23 Haziran'ı şu anlamda çok önemsiyorum. Bize bu bir belediye seçimidir dedik. İstanbul'un projeleri konuşulsun. İstanbul'un projelerini en iyi anlatan aday kazansın. Bu şehirde en güzel yaşamamızı sağlayacak, insan olduğumuzu hissettirecek, parkları bahçeleri olan medeni ülkelerdeki gördüğümüz manzaraları bize sağlayacak aday kazansın istedik. Fakat 23 Haziran artık bir belediye seçimi olmanın ötesine gitti maalesef. Doğru. Ve 23 Haziran'da işte ekonominin düzeleceğine dair emareler yok diyorum ya. Ekonominin düzeleceğine dair emare şudur. Bu zihniyet her açı probleminiz de olur. Para biriminiz de değer kaybeder.
Doğru.
Dolayısıyla inovasyon, marka, teknolojik, katma değeri yüksek ürün olup üretebilmek çok çok önemli. Bu da bir zihniyet meselesi.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Yoğun programı içerisinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Buğra Kavuncu yayınımıza katıldı. Arada ses de birazcık böyle ufacık gitti geldi. Muhtemelen o kulak şeysiz kablosuz mikrofon kulaklık onları kullanıyoruz ama çok sağ olun efendim. Son kısımda azıcık kaybettik sizi ama güzel bir yayın oldu. Tekrar kolay gelsin diyelim.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum Ahu Hanım.
Çok teşekkür ederiz biz de. Bu önemli son söylediği çünkü gerçekten beyin gücünü engellemezsek işte bugün Sayın Ziya Selçuk'un yaptığı sunumdaki gibi 2024'te bir üniversite sınavı yapacağız ki şahane olacak diyor herkes. Şimdi daha var yani birazcık var 6 sene var ne yapacağız bilmiyorum. Washington'a gideceğiz hiçbir yere ayrılmayın çok kısacık hemen.
Siyaset.
Buna taf denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen giren sayısı herhalde çok fazla olmayacak.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.
Saatlerimiz 15'i biraz geçti. Fotoğrafın tamamına devam ediyoruz. Bu bölümde bir Washington'a uzanacağız. Sevgili Yurter Özcan telefon attığımızda, kendisi bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Washington temsilcisi ama ondan öncesi de var. Yani o dönemde de orada düşünce kuruluşlarında görev yaptı. Eğitiminin bir bölümünü orada tamamladı. Birazcık da o şapkayı takarak yorumlamasını isteyeceğim bazı şeyleri. Çok teşekkürler yayınımıza vakit ayırdığınız için Yurter.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum herkese.
Sabah biraz erken saatte uyandırdık, Washington'dan farkındayız ama şimdi bu haftanın önemli gelişmesi anladığımız kadarıyla bu S-400 meselesi artık kongrede bir teklif olarak verilmiş durumda. Yani geçen haftalardan beri konuştuğumuz, herkes aynı cümleleri kuruyor. Bir şekilde şeyle, yönetimle, Beyaz Saray'la, Pentagon'la, Kongre aynı çizgide diye. Bundan sonrası nasıl işleyecek? Yoksa bir ara formül bulunuyor mu? Bir ortaya sızan Amerika ikna etti, Türkiye bu işi askıya alacak söylentileri vardı. Ne konuşuluyor Washington'da Yurter?
Evet, şimdi biliyorsunuz aslında bu S-400'lerle alakalı yani Türkiye'de Türkiye'ye karşı Amerikan Kongresi'ni alabilecek kararlar arasında birden fazla mekanizma işletilebilir. Hı hı. Öncelikli olarak 2017'de oylanan ve kabul edilen CATSA isimli, yani Amerika'nın düşmanlarına karşı diye tabir edilen bir yasa tasarısı, kısa şekilde ifade etmek gerekirse. Hı hı. O yasa tasarısı çok büyük oylarla kabul edilmişti. Hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde. Çünkü biliyorsunuz Amerika'da milli çıkar, milli güvenlik gibi temalar üzerinden bazı siyasi kararlar alındığında bu hem demokratların hem cumhuriyetçilerin hiçbir şekilde partizanlık gütmeden çok ağır bir şekilde destekledikleri ve çok muhalif pozisyon almadığı durumlar oluyor. Şimdi ara formül olarak ne olabilir? Şöyle bir şey olabilir. Biliyorsunuz Başkan Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında iyi bir ilişki olduğu genel olarak söyleniyor. Yani Washington'da konuşulan konu Trump ve Erdoğan arasındaki bu özel ilişki sayesinde bu işin kotarılamayacağı.
Evet.
O konuda çok optimist değilim açıkçası. Çünkü ne olabilir? Mesela şöyle bir senaryo ben sizinle paylaşayım. Bu yasa tasarısının da ilgili olabilecek. Yani Türkiye S-400'leri alırsa bunu Başkan Trump'ın veto edebileceği yani konuşuluyor. Yalnız Amerika'daki biliyorsunuz kanunlara göre başkanın veto kararı da kaldırtılabiliyor Kongre tarafından. Yani hem Senato hem Temsilciler Meclisi o veto kararıyla üstte 2'den fazla oy kullanırsa Trump'ın vereceği vetoda ortadan kaldırılabilir. Yani bu ara formül de bu vesileyle ortadan kaldırılabilir ve Türkiye bu ara formüle ulaşamaz.
Doğru.
Biraz önce referansta bulunduğum o 2017'deki geçen CATSA, yani Amerika'nın düşmanları ya da düşman eğilimleri olan ülkelere karşı kullanılması öngörülen şey, mesela Senato'da 98 oya karşı 2 oyla kabul edilmişti. Yani şimdi öyle kabul edilmiş bir yasa tasarısına karşı bir veto hakkını kullanırsa Trump, eminim üstte 2 oy rahat çıkar. Benzeri rakamlar Temsilciler Meclisi'nde de var. Evet. Peki onlar da rahatlıkla çıkarabilecek. O yüzden ben şu an için olabilecek belki de en uygun ara formül yani ertelenme kararı olabilir. Hı hı. Ertelenme kararı olursa da ne olur? Bu sorunu çözmez. Ama yani uluslararası pazarlığa dönmüş bu işin biraz daha ötelenmesine.
Evet,
olabilecek ya da çıkabilecek bir krizin 2020'ye taşınmasına yol açar.
Bu 2020 çok konuşuluyor gerçekten. Şimdi gerçi şey başladı herhalde değil mi? Trump'ın seçim kampanyası da kağıt üzerinde de sahada da başlamış gözüküyor. Demokratlar da bütün hızıyla başlamış gözüküyorlar. Buradan ben biraz Suriye meselesine geçmek istiyorum. Çünkü siz de takip ettiniz. Bir James Jeffrey'nin bir mekik diplomasisi. Sonrasında seçimler. Evet. Ondan sonra sürpriz bir şekilde gelen mesela Öcalan'ın avukat yasağının kaldırılması gibi konular. Ama bu arada tabii hani Suriye'de YPG-PYD konusunda Türkiye'nin kaygılarını Amerika anladığımız kadarıyla karşıya iletiyor. Bir böyle mekik diplomasi. Orada ne oluyor görebildiğiniz kadarıyla?
Şimdi şöyle ben açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki zaferinin yani Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesi bu büyük zaferin bir uluslararası pazarlığa dönüştürüldüğü kanısındayım.
Öyle mi?
AK Parti hükümeti tarafından evet. Yani bu pazarlığın içinde neler var? S-400'ler var. Suriye'deki güvenli bölge var. Kürt açılımı potansiyel tekrar başlatabilecek bir Kürt açılımı var. Öcalan'ın tekrar devreye sokulması var. Yani Ekrem İmamoğlu'nun zaferi bir uluslararası pazarlığa dönüştürüldü AK Parti tarafından ya da dönüştürmeye çalışılıyor. Çünkü daha sonucunu görmedik. Amerika tarafından Türkiye'nin YPG'nin de aslında omurgasını oluşturduğu SDF ile resmi olarak görüşmeler içinde olduğunu açıktan söylenme tarihi 18 Nisan. Yani bu İstanbul zaferinin üzerinden daha 19 gün hemen geçtikten sonra bunu Amerika bir savunma bakan yardımcısı seviyesinde bunu açıkladılar. Biz oradan birkaç gün sonra bunu gündeme getirdik. Hem soru önergesi olarak hem de medyayla yaptığımız toplantılarda. AK Parti tabii yalanladı ama yalanlarken de kullandıkları ince bir dil vardı. Biz YPG ile görüşmüyoruz dediler. Zaten YPG değil, SDF ile görüşüyorlar. Yani direkt çatı örgütü ile görüşüyorlar. Biz bunu açıkladık. Zaten sonrasında olan YPG'nin kurucu komutanlarından bir tanesi Öcalan'ın manevi oğlu olarak kabul edilen Mazlum Kobane, o da bir açıklama yaptı. Türkiye ile YPG arasında görüşmeler oldu. Ondan sonra Öcalan'la görüşmelerin 8 sene sonra tekrar başlatıldı. Ve avukatlarının yaptığı açıklama vesaire falan bunları tekrar gördük. Derken geçen haftada önemli bir gelişme oldu. Bunu da Amerikan kaynaklarından birkaç gün önce teyit edebildim ben. Afrin'de bulunan ve 600'den fazla YPG'linin bulunduğu hapishaneden şartların daha iyi olduğu başka bir hapishaneye MİT ve Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin kontrolünde olan bir hapishaneden şartları daha iyi olan bir hapishaneye 600 tane YPG'li askerin çıkarıldığını öğrenmiş.
Çıkarıldı ya nakledildi da, değil mi? Doğru anladım.
Evet nakledildi. Yani şimdi siz AK Parti ve MHP olarak 31 Mart seçimini tamamen beka üzerine kuracaksınız. Yolda geçen herhangi bir Kürt seçmeni potansiyel PKK'lı olarak nitelendireceksiniz. Ondan sonra seçimi kaybedince anlayacaksınız ki burada bir sıkıntı var. Seçimi kaybettikten sonra da tekrar Öcalan üzerinden Kürt oyu devşirmeye çalışacaksınız. Bu çok basit. Ve dediğim gibi bu sadece Türkiye içinde olan bir durum değil. Bunun uluslararası
boyutu var.
Boyutu da var.
Peki bu teklif Amerika'da kabul görmüş gözüküyor mu Yurtar sizce?
Yani bakın şimdi söyle. Sonuçta ne Amerika'nın ne Türkiye'nin ne de başka bir ülkenin yani ülkeler arası mesele dost olarak değil çıkar olarak bakar. Benimsenir. Tabii. Bu kadar kısa bir zamanda bu kadar çabuk yol alabilecek mi AK Parti hükümeti ondan emin değilim. Berat Albayrak ziyaretinden sonra Tayyip Bey durum tespitini yaptırmak için çok yakınında olan bir ismi Mücahit Aslan'ı Washington'a yolladı. Mücahit Aslan'ın yaptığı temasların birçoğu büyükelçiliğin dışında bırakıldığı temaslar. Bakanlığa gittiğinde, diğer resmi kurumlara gittiğinde yanında tercüman dışında başka kimsenin olmadığı temaslar. Bu tamamen Tayyip Bey'in çok güvendiği bir ismin oraya göndermesi ve orada ne var ne yok. Berat Albayrak'tan sonra ve Hulusi Akar'dan sonra gerçekten ne var ne yok onun fotoğrafını çekme amaçlıydı. Oradan aldığı geri dönüşler üzerine hamleler yapıyor olabilir. Ya önümüzde kısa bir süreç var. Ben bu kadar kısa bir zamanda Yani bu büyük pazarlığı kotarabilecek mi? Ondan emin değilim. Geçmişte de biliyorsunuz 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar Kürt aşiretlerini, kanaat önderlerini farklı şekillerde motive ederek AK Parti'ye tekrar oy vermeleri konusunda bir hamlesi olmuştu Tayyip Bey'in. Tekrar o plan peşinde. Ama tutacak mı? Onu da kısa bir zaman sonra göreceğiz.
Bu önemli bilgi ilk defa biz duyduk. Hatta izleyicilerimizden bir tanesi soruyor. Sayın Mehmet Soycan, Maliye Bakanı Albayrak Trump'la İstanbul'un seçimini görüşmüş müydü diye. Ondan sonraki temas enteresan, ilk defa sizin aracılığınızla duyuruyoruz. Mücahit Aslan bu yakın dönemde gitti ve muhtemelen Kürt meselesi üzerinden seçimin yenilenmesi kararı herhalde çıkmasına yakın ya da AK Parti tarafından garanti olduğu anda Washington'da bir tırnak içinde çok kullandığı tabirle Ankara'daki gazeteci arkadaşların arka koridor diplomasisi yapmışlar galiba, değil mi? Doğru
evet,
mu anladım?
Aha. Evet, kesinlikle doğru.
Ve yani çok iyi işledi, şahane gitti falan diyorlar, öyle mi gerçekten? Yani hani Amerikalılar nezdinde.
Berat Bey ile mi alakalı soruyorsunuz yoksa?
Mücahit Bey.
Şimdi şöyle, Mücahit Bey'in temaslarıyla alakalı hiçbir yerden resmi açıklama geldi.
Yok, tamam.
Benim tamamen kendi bağlantılarım sayesinde öğrendiğim bir şeydir.
Hı hı.
Yani mesajlar gelmiştir, gitmiştir vesaire. Hı hı. Dediğim gibi uluslararası bir pazarla çevirme gayretinin bir parçası olarak görüyorum. Siyaseti yakından bilenler, bizim gibi yıllardır siyasetin içinde olan insanlar Mücahit Aslan Bey'in babasının da kim olduğunu iyi bilir. Doğu ve Güneydoğu'da etkisi olan AK Parti'nin kurucularındandır babası. Yani o ismin de gönderilmesinin tesadüf olmadığını da buradan anlayabiliyoruz. Bundan sonraki hamleler tabii ilginç olacak. Hem YPG üzerinden hem Kuzeydoğu'daki bu güvenlikli bölge üzerinden yapılan pazarlıklar var. Bundan sonraki adımda belki Kürt seçmeni daha da yanına çekmek için Kandil'den başka hamleler yaptırtılabilir. Ateşkes ilan edilme, tek taraflı ateşkes gibi fikirler ortaya atılabilir. Bunu da dinleyenlerimiz herhalde yakından takip edecektir diye düşünüyorum.
Bunları da not etmekte fayda var. Bir küçücük bir de şey konusunu sorayım eğer. Türkiye'nin Washington'daki algısında bir düzelme, bir değişme, herhangi bir şey var mı? Ya da İstanbul seçiminin yarattığı bir farklı bakış açısı var mı Ülter?
Şimdi şöyle, 19 senedir Amerika'da yaşayan birisi olarak bunun, hı hı, yani ne yazık ki durum hala Türkiye açısından çok dezavantajlı. Yani Türkiye'de genel olarak hem demokratik normların işletilmediği hem hukuk devleti kimliğinin ortadan kaldırıldı. Yani orada tabii Amerikalılar bizim gibi Türk vatandaşı olarak değerlendirmiyor. Ama hı, siyasi olarak ya da ekonomik olarak Türkiye'nin risk priminin birçok üçüncü ülkeden bile daha yüksek, üçüncü dünya ülkesinden bile daha yüksek bir hale gelmesi, doğru, Türkiye'nin daha riskli gözükmesi. Bunlar yani yılların kazanımlarının ne yazık ki kısa vadeli siyasi hamleler için hibe edilmesinden başka bir şey değil. O yüzden Türkiye'nin imajı iyi değil. Ve şöyle bir şey var. Yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki en büyük 6 ilin 5'ini kazanması, Türkiye'deki nüfusun yarısından fazlasının olduğu şehirleri yönetiyor olması, İstanbul'da bu hesaba katarsak Türk ekonomisinin %70'inin üretildiği yerlerin CHP'li belediyelere geçmesi, bunlar kesinlikle çok büyük ses getirdi Washington'da. Ve bugüne kadar işte muhalefetle ilgili yapılan eleştiriler, hı hı, eksiklikler ve birçok şeyin de önünü aldı diyebilirim. Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası, onun da birçok farklı kesimden oy alabilmesi, hem Kürtlerden hem muhafazakarlardan vesaire. Türkiye'de aslında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllardır üzerinde çalıştığı ve farklı farklı seçimlerde üzerine çalıştığı bir stratejiydi. Yani daha merkezde olan insanların, farklı kesimlerden oy alabilecek insanların. Sonuçta belki geçmişte bazı tercihler daha farklı da yapılabilirdi, daha hata da yapılabilirdi ama sonuçta yani İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, bu şehirlerde aldığımız zaferlere baktığınızda zaten o merkezde olan aday profilinin bunu bize kazandırdığı gözüktü. O yüzden CHP'nin de artık bundan sonraki seçimlerde önünün daha açık olduğu, daha somut projelerle halka daha fazla dokunarak başarı kazanılabildiği Ve özellikle ekonominin de kötüye gittiği, daha da kötüye gideceği öngörülen bir ülkede bunun daha da çok ses getireceği düşünülüyor Washington'da.
Çok kısacık bir de sizin yakından takip ettiğiniz Halkbank davası ve cezası sürecine bir değinmek ister misiniz? Bir böyle bir söylenti dolaşıyor Temmuz ayı itibariyle. Hani seçim için bekletiliyor, böyle bir şey var ama açıklamamayı tercih ediyor Amerikan Hazine Bakanlığı diye, böyle bir şey hala var.
Ya şimdi var tabii, bekletildiği de doğru. Ondan sonra zamanlaması ne olur konusunda tam bir cevap veremeyeceğim çünkü yani ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri sonuçta bu olayla ilgili nihai karar verecek
olan Hazine Bakanlığı'yla
alakalı. Yani çok ketum gidiyor bu konuyla ilgili. Çok bilgi de sızdırmıyorlar. Ama yani ABD yönetiminde Türkiye'ye karşı kullanılabilecek siyasi hamlelerin belki de başında gelenlerden biri Halkbank, diğeri de S-400'lerle alakalı olan yatırımlardır. Ekonominin çok kırılgan. Bazı ekonomistlere göre eksi rezervlere düştüğümüz günlerde bunların hepsi bizim için çok büyük riskler. Yani geçen yaz hatırlarsanız Ray Brunson'la ilgili bir ayak diretmesi olmuştu AK Parti hükümetinin. Yani ne oldu? Aylar boyunca Ray Brunson konusuyla yattık kalktık memleket olarak. Dolar neredeyse iki katı daha pahalandı. En sonunda gelen siyasi baskılar üzerine Ray Brunson serbest bırakıldı ve geri gönderildi. Yani bunun Deniz Yücel'le de başka bir örneği var. Alman, Türk asıllı Alman gazeteci. Yani ne yazık ki Türkiye'de hukuk devletinin olmadığı ve Sayın Erdoğan'ın isteği üzerine birçok yargı kararlarında aldırılabileceği de gözüktü. Yani S-400'lerle ilgili bir şunu da eklemek istiyorum. Washington'da yani Washington'a giden Türk yetkililer, bu bakan seviyesinde olsun, milletvekili seviyesinde, danışman seviyesinde hala S-400'lere niçin AK Parti ihtiyaç duyuyor? Ya bunu çok iyi anlatamadıklarını düşünüyorum.
Hı hı.
Çünkü karar alındıktan sonra yapılan yani bu yaptırımlara uygulanacağını AK Parti baştan beri biliyor.
Biliyordu, doğru.
Yani KATSA isimli o yasa tasarısı geçtikten 6 ay sonra Aralık 2017'de AK Parti bunun alınacağı ve depozita ödendiği, bir peşinat ödendiğini falan açıkladı. Yani sonuçta böyle bir yaptırıma uğrayacağımızı biliyorduk, bilmiyorduk diyemezler. Hangi ülkeye karşı kullanmak istiyorsunuz dendiğinde bunun cevabı yok.
Yok.
Yani yakın zamanda gelen siyasilerden bir tanesi, ismini söylemeyeyim. Bunun Suriye'ye karşı kullanılacağı gibi bilinç cevap vermiş. Aynı sistem, hatta daha fazla sayıda Suriye'de var.
Var.
Sonuçta bu Suriye'deki rejime karşı da kullanabilecek bir şey değil. O yüzden bunu yani birçok şeyde olduğu gibi kötü gidişatın, ekonomiyle olsun ya da uluslararası ilişkilerdeki kötü gidişatı her zaman yani başka bir yere sorumluluk atmak çabasından bir tanesi, yani kriz tırmandırmak, kriz yönetimi. Ama bu kısa vadeli yani popülist kazançlar bile getirse AK Parti hükümetine, gördüğünüz gibi ekonomi ve uluslararası ilişki anlamında çok derin yaralar açıyor ve bunları tamir etmek yıllarca
daha maliyetli olur,
zaman alacak. Kesinlikle.
Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Washington'da hava bir türlü Türkiye cephesinden bahara dönemiyor. Bulutlu kalmaya devam edecek. Sevgili Yurtar Özcan, çok teşekkürler.
Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Önemli kulis bilgileri paylaştı. Hakikaten bir o yaptırım meselesi çok önemli. İki, Mücahit Aslan gibi bir ismin bu arada Amerika'ya gidip özellikle Kürt meselesi üzerinden bir arka kapı, arka koridor diplomasi yürüttüğünü de böylelikle öğrenmiş olduk. Ankara gazetecilerin bir kısmı bunu yazıyordu. Abdülkadir Selvi gibi, Hande Fırat gibi isimler, ama isim vermeden yazıyorlardı. Biz de bunların iş adamı olduğunu düşünüyorduk. Sayın Mücahit Aslan ise bu isim tabii bambaşka bir anlam kazanır. İş İstanbul seçiminin sonrasında Kürt oylarının yeniden kazanılması ise AK Parti için yapılan manevra bu, anladığımız kadarıyla. Siyaseti konuşmaya gayret ettik bugün. Belki biraz fazla da siyaset konuştuk ama yine de haftaya görüşeceğiz inşallah. Yarın 19 Mayıs. Ne olur hakkıyla kutlayalım. Hepimiz bayraklar asalım. Hepimiz Yüce Önder Atatürk'ümüzü ve silah arkadaşlarını bir kez daha sevgiyle analım. Türkiye'nin milli kurtuluş mücadelesinin başlangıç günü şimdiden kutlu olsun. Hepinize iyi hafta sonları. Ben Ahu Özyurt. Fotoğrafın tamamını sizlere vermeye gayret edeceğiz. Bugün sıcağı sıcağın hakikaten hem siyaset çok yoğun hem ekonomi cephesinde önemli gelişmeler var. Sıcak gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor. McKinsey meselesi birazcık daha gündemimizde kalacak gibi. Belki kendi başından bu yana duyduğumuz en gerçekçi tespitler meclis kürsüsünden. Biraz sanat, bu hafta enteresan gelişmeler.
Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.